Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 16 Mordad 1400, Hicri Kameri 27 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 7 Ağustos 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, kalıcı ıtır, yüzyılda yüz gelişme, ayetlerin hikayesi ve meyve ve sebzelerle yakından tanışalım adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kudüs'ün kılıcı operasyonunun işgalcilerle mücadelede büyük bir sıçrama olduğunu söyledi. Reisi, İran'ın her zaman OPEC konumunun yükseltilmesinden yana olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Irak'ın ortak sınırlarına ticaretin kolaylaştırılmasına vurgu yaptı. Zengene İran'ın petrol piyasasına geri dönmek için teknik olarak hazırlığının tam olduğunu söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı terör rejimi İsrail'i uyardı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile yaptığı görüşmede Kudüs'ün kılıcı operasyonu işgalle mücadelede büyük bir sıçrama gösterdi dedi. Seyyid İbrahim Reisi dün akşam İsmail Haniye ile yaptığı görüşmede Kudüs'ün kurtuluşu ve Filistin işgalinin sona ermesi konusundaki umutlu görüşü için kendisine teşekkür ederken, bugün direnişin büyük zaferinin nişaneleri kendini gösterdi ve Kudüs'ün kılıcı operasyonu bunlardan biriydi dedi. Reisi Kudüs'ün kılıcı operasyonu zaferini direniş hareketlerinin dostları için bir umut ve düşmanların umutsuzluğunun nedeni olarak nitelendirerek, bu zaferin en önemli mesajı Filistin'deki direniş teorisinin cevap vermesiydi ve verecektir dedi. Hamas lideri İsmail Haniye de bu görüşmede Filistin'in ve dünyanın her yerindeki dirençli ve mazlum Filistin milletinin tebrik ve selam mesajlarını Ayetullah Reisi'ye iletirken, İran İslam Cumhuriyeti ve İmam Hümeyni İslam İnkılabı'nın zaferinin başlangıcından itibaren Filistin meselesini ciddiye aldılar dedi. Hamas Hareketi'nin siyasi büro başkanı, Uluslararası Kudüs Günü'nün belirlenmesini İslam Cumhuriyeti'nin en önemli ve kalıcı eylemlerinden biri olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. İran İslam Devrimi'nin zaferinin üzerinden 43 yıl geçti. Filistin'in kurtuluşu idealinden idealinden de vazgeçmedi ve son seçimlerdeki zaferin İran milletinin Kudüs'ün kurtuluşu davasını desteklemedeki istikrarının bir başka kanıtı oldu. İbrahim Reis'i dün Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkanı Fallah El-Feyyaz ile de yaptığı görüşmede Irak halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin değerli rolüne övgüde bulunarak Irak'ı ve Irak halkını terör örgütlerine karşı savunan Haçlı Şabi oluşturmadaki din merciliğinin değerli rolüne atıfta bulundu ve bu kurum Irak ve Irak halkına nice nimetler getirdiğini ve bundan sonra getireceğini söyledi. Görüşmede Haçlı Şabi Kurumu Başkanı da General Kasım Süleymani'nin cesaretinin ve temiz kanının İran ve Irak halkı arasındaki derin bağ üzerindeki etkisine değindi ve Ayetullah Reis'inin Cumhurbaşkanlığına seçilmesini de tebrik ederek General Kasım Süleymani iki millet arasındaki gönül ilişkisinin sembolü olmuştur dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün gece Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreterini kabulünde mazlum Filistin halkının tecavüz ve cinayete karşı desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Reis'i İslam Cihat'ı Filistin halkının haklarını savunmak için etkili bir grup olduğunu belirterek, bugün Filistin'in kaderini belirleme girişimi mücahitlerin ve direniş gruplarının elindedir ve bu girişim nihai zafere kadar devam edecektir dedi. İran Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'i desteklemekten çekinmediğini ve mazlum Filistinlerin haklarını her zaman savunacağını söyledi. Nihai zaferin hak cephesine ait olduğunu söyleyen reisi, batıl cephenin Gazze'de silahlı ve maddi güce sahip olmasına rağmen hak cephesi karşısında çaresiz olduğunu söyledi. Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad El-Nehali'de, Filistin halkı ve mücahitler adına reisinin Cumhurbaşkanı'nı tebrik ederken, İran'ın iktidarın barışçı bir şekilde devri konusunda örnek bir ülkeye dönüşünü, halbuki Amerika'da daha birkaç ay önce yaşanan kötü manzaraların hala zihinlerden silinmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi dün ayrıca Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım ile yaptığı görüşmede, Lübnan Hizbullah'ın direnişin kapsayıcı ve başarılı bir örneğine dönüşünü söyledi. Reisi, Lübnan Hizbullah'ı Siyonist düşman tekfirci gruplar ve açık ile gizli fitneler karşısında etkili bir önleyicilik yaratmaktadır dedi. Reisi, Hizbullah'ın milletlerin direnişi için yarattığı umut, düşmanın bu örneğin yayılmasını engellemesini sağlamakta ve direnişe ait medyaya yaratılan sınırlamalarda bundan dolayıdır ifadesini kullandı. Şeyh Kasım da Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'ın selam ve dualarını ileterek zor sosyal şartlara rağmen Lübnan direnişi halkının yanında olması ile kabul edilebilir düzeydedir dedi Şeyh Kasım. Lübnan'da Siyonist düşman komploları karşısında halk ile birliğini koruyabilen tek grup Hizbullah'tır ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanos Barkindo ile görüştü. Reisi, İslami Şura Meclisi'nde Perşembe günü düzenlenen yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Barkindo ile görüşmesinde, İran, OPEC'in etkin bir üyesi olarak bu örgütün dünyadaki yeri ve örgütün enerji piyasasında daha fazla rol almasını istemektedir, dedi. Reisi, bazı güçlerin OPEC'in zayıflatılması yönündeki faaliyetlerini de işaretle, örgütün sekreteryası, üye ülkelerin hakları ve menfaatlerini tüm tedbirlerin temeli olarak almalıdır, dedi. OPEC'in tesisinin 60. yıl dönümünü kutlayan reisi, örgütün gelecek dönemde daha faal ve koordineli hareket etmesini temenni etti. Muhammed Sanus Barkindo da İran'ın OPEC'in kurucu üyelerinden biri olduğunu ve her zaman örgüt içinde yapıcı ve kilit role sahip olduğunu ve gelecek dönemde de İran'ın daha yakın işbirliğini istediklerini söyledi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Galibov, İran ve Irak'ın ortak sınır noktalarında pazarların ve serbest ticaret bölgelerinin geliştirmesiyle sınır ötesi alışverişlerin kolaylaştırılmasının bölge halkının yaşam standartlarının iyileştirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacağını söyledi. İran Meclis Başkanı Galibov, İran'da İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanı olarak yemin törenine katılmak üzere İran'a gelen Irak Kürt Bölgesi Özerk Yönetimi Lideri Mıçırvan Barzani ile görüştü. Galibov, İran ve Irak arasında özellikle Kürdistan bölgesiyle ekonomik ve ticari kapasitenin çok yüksek olduğunu, ortak ve uzun bir sınırın varlığı göz önüne alındığında gerekli altyapının, ulaşım yollarının, sınır pazarlarının inşası ve geliştirilmesi sağlanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. tüccarlara sağlanacak kolaylıklar, ekonomik refah yaratacak, bölgenin sınır sakinlerinin geçimine katkıda bulunacak, aralarında ekonomik ve ticari alışverişin artmasına yardımcı olacak dedi. Görüşmede Neçirvan Barzani de şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin gerek Saddam gerekse IŞİD saldırıları sırasında ve sonrasında Kürt bölgesi ve Irak'a çeşitli dönemlerde yaptığı yardımdan dolayı her zaman minnettarız. Halk ve hükümet olarak asla o yardımları unutmayacağız. Zira İranlı kardeşler bizim en zor dönemlerimizde her zaman yanımızdaydı.
İran İslami Şura Meclis Başkanı, Dünya Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile yaptığı görüşmede, parlamenter bir güç olarak Dünya Parlamentolar Arası Birliği'nin Amerika'nın tek taraflılığına karşı durması gerektiğini söyledi. Meclis Haber Ajansı'na göre Muhammed Bakır Galibaf, İran'da Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reis'in yemin merasimine katılmak için Tahran'a gelen Parlamentolar Arası Birlik Başkanı, Duarte Ventura Pacheco ile görüştü. Galibaf, bazı ülkelerin para ve imkanlarla uluslararası kuruluşlara hükmettiğini belirterek, işte burada tek taraflılık şekilleniyor ve örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili aldığı karara Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi sesini çıkarmıyor ve o zorbanın kararına destek veriyor ve uyguluyor dedi. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları konusuna da değinen Galibaf, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi bir karar alıyor ve Amerika hepsini tek kelimeyle görmezden geliyor ve Kongre'nin ve hükümetinin sözlerini uyguluyor. Bundan dolayı bunlar kendi halklarının temsilcisi olmayacakları gibi dünyayı da temsil edemezler dedi. Dünya Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ise söz konusu görüşmede hiçbir ülkenin Parlamentolar Arası Birliği'ni yönetmesine izin vermeyeceğiz dedi.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin'e siyasi bir anlaşma ve yaptırımları kaldırmasının ardından İran'ın dünya ham petrol piyasalarına en üst düzeyde dönmeye teknik olarak hazırlığının tam olduğunu duyurdu. Bijan Namdarzengin'e dün petrol ihraç eden ülkeler örgütü genel sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo ile görüşmesinde İran'ın nükleer anlaşmanı imzaladığı Mayıs 2018'den bu yana yaklaşık 120 milyar dolarlık petrol ihracatından mahrum kaldığını söyledi. OPEC teşkilatının dünya iktisadi kuruluşu olarak ekonomik etkileşimlerinde üçüncü bir kurum olduğuna dikkat çeken Zengin'e bu kurumdan üzerine düşen misyonu en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi ve İran'ın OPEC ve petrol piyasasındaki kilit ve önemli rolünü sürdürmesini umuyoruz dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilci yardımcısı İsrail rejimini her türlü macera ve yanlış hesap konusuna uyararak kendimizi savunmaktan ve ulusal çıkarlarımızı güvence altına almaktan çekinmeyeceğiz dedi. İran'a göre Zehra Erşadi, Umman Denizi'nde Mercer Street adlı gemide meydana gelen olayla ilgili Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısının ardından dün İsrail Savaş Bakanı'nın İran'a yönelik tehditlerine tepki olarak gazetecilere yaptığı açıklamada 70 yıldan fazla bir süredir bölgede önemli bir tehdit, istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olan bu rejim bölge ülkelerine karşı güç kullanmakla küstahça tehdit savurmaktadır dedi. İsrailli yetkililerin Mercer Street adlı gemideki hadisenin hemen ardından İran'ı suçlamaya başladıklarını belirten Erşadi, bu durum İsrail rejiminin her zamanki tutumudur. Bundan hedefi dünya kamuoyunu bu rejimin cinayetlerinden ve bölgedeki insanlık dışı eylemlerinden saptırmaktır dedi. Erşadi zulüm, yalan ve aldatmanın İsrail rejiminin kullandığı araçlardan biri olduğunu vurgulayarak İsrail'in Mercer Street olayındaki tartışmasının amacı ticari seyri sefere karşı terörist eylemlerini gizlemektir. Zira 2 yıldan kısa bir süre içinde terör rejimi İsrail bölge denizlerinde 10'dan fazla ticari gemisine saldırdı dedi. Siyonist milyarder Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketi 30 Temmuz'da yayınladığı bildiride Mercer Street isimli geminin Umman Denizi'nde bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığını bildirdi.
İslam İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengziri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın tüm su sınırlarında tam güvenlik olduğunu, hatta İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarının güvenliğinin açık ve uzak sularda savunmak için tam hazırlıklı olduğunu söyledi. Tuamiral Ali Rıza Tengsiri, Hürmüz Boğazı'nın stratejik bölgesinde pis kontrol sistemi mevcut. Giren ve çıkan her gemi tam gözlem ve istihbaratla kontrol ediliyor ve stratejik boğaza tam enformasyon var, dedi. İranlı askeri yetkili, düşman hareketlerinin izlendiğini biliyor ve kasırsız olsa onları ihlal ettiği anda ciddi bir uyarı alıyor ve bunlara derhal uymak zorundadır. Aksi halde kararlı ve kesin bir yaklaşımla karşı karşıya kalacaktır, dedi. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, Fars Körfezi'nin güvenliğinin bu körfezi kıyısı olan ülkelerle olduğunu hatırlatmak isterim. Fars Körfezi bizim evimizdir. Yabancıların varlığına yer yoktur. Biz ve Müslüman kardeşlerimiz bu bölgenin güvenliğini rahatlıkla sağlayabiliriz. Fars Körfezi'nin masmavi sularında yabancıların varlığına asla gerek yok, dedi.
Bölgedeki direniş grupları, Hizbullah'ın terörist İsrail'in Lübnan topraklarındaki saldırganlığına kararlı tepkisini destekleyen ve işgalci rejimin eylemlerine karşı koyma ihtiyacını vurgulayan ayrı açıklamalar yayınlandı. Fars Haber Ajansı'na göre Filistin Direniş Komiteleri Enformasyon Ofisi Başkanı Ebu Mücahit, Hizbullah'ı ırkçı İsrail'in Lübnan işgaline verdiği kesin misillemeden dolayı tebrik ederek, Hizbullah'ın işgal altındaki topraklara füze atması bu rejimi çaresiz kılmıştır ve bundan dolayı bu rejimi askeri ve güvenlik güçleri açısından geri adım atmak zorunda bırakmıştır, dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi de Lübnan İslami Direnişi'ni Siyonist rejimin kendi topraklarına yönelik saldırganlığına karşı misillemesinden dolayı tebrik etti ve Filistin'deki ve tüm bölgedeki Siyonist projeye karşı çıkmanın tek yolu direniştir, dedi. Filistin Mücahitler Hareketi de yaptığı açıklamada Hizbullah Hareketi son sözün tüm cephelerde direnişte olduğunu ve İsrail saldırganlığına Hizbullah'ın tepkisinin Gazze'deki Seyful Kudüs Savaşı'ndaki zaferle paralel olduğunu bir kez daha kanıtladı, dedi.
Terör rejimi İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde her hafta düzenlenen Filistinlerin gösterisine yönelik saldırısına dün Filistinli bir Müslüman şehit oldu, onlarcası yaralandı. Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde dün İsrail işgal güçleriyle çıkan çatışmalarda bir Filistinli şehit düştü. 37 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre işgal güçleri Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimlerinin kurulmasına karşı Nablus'un Beyta beldesinde düzenlenen yürüyüşe saldırıp gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Halk direnişini sürdüren Beyta beldesi sakinleri 3 ayı aşkın süredir her cuma Sabih Dağı topraklarında Yahudi yerleşim merkezi kurulmasını protesto etmek için barışçıl yürüyüşler düzenliyor.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 243.280 COVID-19 testi yapıldı. 23.957 kişinin testi pozitif çıktı. 101 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 6.941 oldu.
Edirne'de yaklaşık 16 aydır korona salgını nedeniyle kapalı olan Pazar Kule sınır kapısı yeniden hizmet vermeye başladı. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada sınır kapısının işleyişiyle ilgili kuralların İpsala hudut kapısıyla aynı olduğu belirtildi.
Esenyurt'ta bir lojistik firmasına ait depoda beyaz eşyaların tutulduğu kısımda yangın çıktı. Yer yer patlamalarında olduğu depodaki yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İlçede bulunan içinde beyaz eşya, tekstil ürünleri, boya, kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik firmasına ait depoda bilinmeyen bir nedenle dün saat 11.45 sıralarında yangın çıktı.
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Gromberg atandı. Avrupa Birliği'nin 2019 yılından beri Yemen Büyükelçisi olan İsveçli diplomat Gromberg, Mısır ve Kudüs'te de görev yaptı.
Amerika Başkanı Biden'in gafları gündeme oturmaya devam ederken Biden dünkü konuşmasına yeni bir gaf yaptı. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Başkanı Joe Biden cuma günü 350 milyon Amerikalının korona aşısı olduğunu söyledi. Halbuki birkaç gün önce açıklanan rakamlara göre Amerika nüfusu 331 milyon olarak açıklanmıştı. Biden Temmuz ayında Amerika'da istihdam oluşturması ile ilgili bir raporda Beyaz Saray'da da gaf yapmıştı.
Ve son haberimiz, Tokyo 2020'de serbest güreşte 125 kiloda mindere çıkan İranlı güreşçi Emir Hüseyin Zare, Çinli güreşçi yenmeyi başararak bronz madalya kazandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Biden'ın İran'a yönelik maksimum baskı siyasetine devam etmesi etrafında. Amerikan Dışişleri Bakan Vekili Wendy Sherman, Senato'daki bir toplantıda Amerikalı Cumhuriyetçiler ve Demokratların İran'a karşı ortak hedeflere sahip olduğunu söyledi. Sherman, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin İran'a karşı tutumlarındaki ihtilaflara da değinerek, "Hedefler konusunda mutabakat içerisindeyiz ancak hedeflere ulaşma yolları konusunda ihtilaflar yaşıyoruz. Sizin öne sürdüğünüz bazı meselelere karşıyım ancak Biden hükümetinin İran'a karşı maksimum yaptırımları hayata geçirdiğini düşünüyorum," dedi. Sherman sözlerine şu şekilde devam etti. "Sürekli olarak bazı kurumlarla ilgili belgelerden hareketle daha fazla kurum ve kuruluşu yaptırımlara maruz bırakıyoruz. Bu üst düzey Amerikalı makamın İran'a karşı maksimum baskı kampanyasının devam etmesi hususundaki itirafı ve bunu maksimum yaptırım siyaseti adlandırması Biden yönetiminin şimdiye kadar örtbas etmeye çalıştığı bir süreci ortaya çıkarıyor. Biden hükümeti makamları özellikle de İran İşleri Özel Temsilcisi Robert Malley son dönemde Trump hükümetinin İran'a karşı maksimum siyasetinin yenilgiye uğradığını ve başarısız kaldığını itiraf etmişlerdi. Buna rağmen Amerikan Dışişleri Bakan Vekili olan Wendy Sherman, Amerikan Dışişleri'nde özellikle de İran hususunda tam bilgiye sahip yetkili olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik maksimum baskı siyasetini itiraf etmesi büyük bir önem taşımaktadır. Amerikan Başkanı Joe Biden, Eylül 2020'de Amerikan Başkanlığı kampanyasında Trump'ın Bercam nükleer anlaşmasından çıkmak suretiyle hata yaptığını ve Amerikan ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmediğini, böylece Amerika'yı tecride sürüklediğini belirtmişti.
Buna rağmen Joe Biden hükümeti başından itibaren, yani Ocak 2021'den beri maksimum baskı siyasetini maksimum yaptırımlar şeklinde devam ettirdi. Ardından da Bercam nükleer anlaşmasına karşı hükümetinin hangi vaatlerini yerine getirmediğine değinmeden Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönüşünü Tahran'ın adımlarına bağladı. Bu bağlamda Tahran'da nükleer kısıtlamalarını arttırmasını ve füze gücü ve bölgesel siyasetlerinde müzakerelere dahil etmesini istedi. Biden, İran'ın Bercam nükleer anlaşmasına tam olarak dönmesi halinde Washington'un da bu anlaşmaya geri döneceği vaadini verdi. Aynı zamanda Biden hükümeti Bercam'a dönme müzakerelerinin özünde geçici anlaşmalar olacağını ve Amerika'da iktidara gelecek başkanın kararına bağlı olacağını belirtmiştir. Amerikalı siyasi analist Joseph Srinisyon, Başkan Biden'in İran'a yönelik şimdiye dek başarısız olan maksimum baskı siyasetini devam ettirdiğini belirterek, Biden izlediği yolu düzeltmediği müddetçe hayati önem taşıyan nükleer anlaşmasını kaybetme riski yaşayacaktır, dedi. Biden hükümetinin mantık dışı yaklaşımı karşısında İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın tüm yaptırımları sözde değil, pratikte kaldırması halinde ve bu hususta yapılan çalışmaların doğrulanması halinde Bercam nükleer anlaşması taahhütlerine geri döneceğini belirtmiştir. Biden hükümeti Amerika'nın diğer ülkelere karşı tepeden bakma ve tek taraflı yaklaşımı çerçevesinde İran'dan Washington'un tüm istekleri ve şartlarına boyun eğmesini istemesine ilaveten yaptırımların kaldırılması alanında sırf şartlı ve sınırlı tavizler verebileceğini ve Bercam nükleer anlaşmasında kalıp kalmayacağını garantisini bile vermeyeceğini belirtmiştir. Biden hükümeti bu hususta şüpheler uyandırırken aynı zamanda Trump hükümetinin hayata geçirdiği tek taraflı ve yasa dışı yaptırımları bile kaldırmaya yanaşmıyor. Bu yüzden Biden hükümetinin yaklaşımının da aslında Trump hükümetinin zorba siyasetlerinin bir devamı olduğu söylenebilir. Bu durum artık kesinleşmiş bir gerçek haline gelmiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Amerika'yı eleştirmesi etrafında. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin koronavirüsle mücadelede model bir ülkeye dönüşüne atıfta bulunarak Amerika'nın dünyanın tek kutuplu liderliğine dönme yönündeki hasmane girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Lavrov'un söylediğine göre Batılılar dünya arenasındaki liderliği geri almak için çabalıyorlar. Bu doğrultuda yeni Amerikan hükümeti hukukun üstünlüğü, demokrasinin ve liberal değerlerin yeniden canlandığını öne sürmekte, Amerikan eksenli tek kutuplu düzen için formül oluşturmaya çalışıyor. Lavrov'un Batı'nın Amerika liderliğinde küresel emperyalizmi yeniden canlandırma yönündeki çabalarını eleştirmesi ve kınaması dünya genelinde emperyalizme karşı güçlü bir hareketin olduğunu da göstermekte. Lavrov, koronavirüs pandemisinin uluslararası arenada gücün tekrar dağılmasına yol açarken yeni doğan ekonomik güçlerin yeni güç merkezleri olarak çok kutuplu düzende güçlenmelerine yol açtığını düşünüyor. Bu duruma karşı olan Batı dünyası bu bağlamda kendi eksenlerindeki düzenin devamı için koşulları hazırlamaya çalışıyorlar. Rusya Dışişleri Bakanı, şimdiye kadar farklı durumlarda birkaç kez Batı'nın sultacı siyasetleri, özellikle de Amerika'nın kendi istekleri ve görüşlerini değerlerine dayatma yönündeki tek taraflı girişimleri ve yaklaşımını eleştirmiştir. Ruslara göre sultacı Batı ile rakip güçleri arasında dünya genelinde yeni bir rekabet ve tartışma başlamıştır. Batılılar defalarca liberal demokrasiyi dünya genelinde üstün siyasi ideoloji olarak göstermeye çalışıyor. Amerikalı düşünür Fransız Fukuyama bile Soğuk Savaş'ın ardından tarihin sonundan söz ediyordu. Sanki Batılılar sadece onların açısından değerleri olanların değer ve hedef olduğunu düşünüyorlar. Onlara göre diğer medeniyetlerden kaynaklanan düşünce ve görüşler de Batı'nın düşünceleri doğrusunda olmalıdır.
Amerika belki de bu yüzden Rusya'yı küresel düzen için en büyük tehdit şeklinde adlandırarak onunla mücadeleye vurgu yapmaktadır. Çünkü Moskova, küresel değerler olarak lanse edilen Batı'nın değerlerine karşı hareket etmekte ve uluslararası kurallara Batılıların da saygı duymasını istemektedir. Bu yüzden Batılılar Rusya'ya karşı geniş çaplı propagandalar yürütmektedir. Moskova açısından ise bu Batılı kampanyanın önemli bir kısmı Rusya ile mücadelede kapsamında girişimlerin koordinasyonu ve bu ülkeyi kısıtlamak ve zayıflatmak çalışmalarıdır. Moskova'ya göre Amerika kendi planları ve yaklaşımlarının memnuniyetle karşılanmadığını hissedince hemen yaptırım siyasetine başvurur. Şimdi de Moskova, Batılıların siyasetleri ve girişimlerini gözden geçirilmesini ve uluslararası düzende küresel durum ve kuruluşların daha aktif olmasını istiyor. Böylece Batılıların başına buyruk girişimleri için boş alan kalmamasını istiyor. Amerika'ya rakip uluslararası güçler, özellikle Rusya ve Çin, Batı'nın ve başta Amerika'nın tek taraflı ve baskıcı yaklaşımına şiddetle karşı çıktılar ve Washington'un tutumlarını diğer hükümetlere dikte etmeyi reddetmesinde ısrar ettiler. Her iki ülke uluslararası gelişmeler ve sistem gerçeklerinin dünyanın çok kutuplu bir sisteme geçmekte olduğunu gösterdiğini vurgularken, Amerika'nın tek kutuplu bir sistem sürdürmek ve tek taraflı siyasetleriyle amaçlarını takip eden küresel bir polis rolünü oynamaya çalışmakta ısrar ettiğini belirtiyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu eski başkanı Maria Fernanda Spinoza'ya göre dünyada artan çalkantılarla yüzleşmek ancak çok taraflılık sayesinde mümkündür. Amerika çok taraflılığın güçlendirilmesine şiddetle karşı çıkmakta ve taleplerini diğer ülkelere dayatma yoluyla uluslararası arenada hegemonik rolünü sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak Batı'nın küresel rolünün Amerika liderliği altında azaldığına dair kanıtlar var. Bu bağlamda Biden yönetiminin Amerika'nın Trump dönemini gerileyen küresel rolünü yeniden canlandırma çabalarına rağmen pratikte birçok sorunla karşı karşıya kalmış bulunuyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Murdat 1400, Hicri Kameri 27 Zilhicce 1442 ve miladi 7 Ağustos 2021 Cumartesi. ...751 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Zilhicce 691 yılında İranlı büyük şair Şeyh Muslihettin Sadi Şirazi vefat etti. İlk eğitimini doğduğu kent olan Şiraz kentinde alan Sadi, daha sonra geçtiğinde dönemin önemli ilim merkezlerinden Bağdat'a gitti ve bu şehrin büyük medreselerinden Nizamiye Medresesi'nde tahsilini sürdürdü. Tahsilini tamamladıktan sonra ise Şam, Filistin, Hicaz, Rum gibi dünyanın birçok önemli merkezlerine seferler düzenleyen Sadi, bu seferlerinde muhtelif örf ve adetlere, geleneklere sahip farklı toplumlar ve halklarla yakından tanıştı ve gördüklerini şiir kalıbına dökerek aktarmasıyla ondan çok değerli şiirlerin geride kalmasına neden oldu. Sadi Şirazi, Hicri Kameri 655'te yolculuk sırasında en büyük ahlaki ve terbiyevi eseri sayılan Bustan adlı şair eserini kaleme aldı. Bu harikulade eser nazım şeklinde yazıldı ve adalet, ihsan, aşk, tevazu, kanaat terbiye, tövbe ve münacat gibi konuları içeriyor. Sadi Şirazi Hicri Kameri 656'da ikinci şair eseri olan Gülistan kitabını da kaleme aldı. Bu kitap Farsça nesih kitapları arasında en akıcı şiveyle yazılan eserlerdir ki kitapta Farsça ve Arapça şiirler kullanılmıştır. Gülistan kitabında ahlaki ve sosyal meselelere değinilmiştir. Üç yıl önce bugün 7 Ağustos 2008'de Gürcistan ordusu Amerika'nın desteklerini arkasına alarak Gürcistan'ın kuzeyinde bağımsızlık yanlısı Güney Osetya'ya saldırı düzenledi. Bu saldırı sırasında yüzlerce sivil insan hayatını kaybedip yaralandılar. Gürcistan'ın bu saldırısından bir gün sonra Rus güçler de ayrılıkçı Güney Osetyalıları desteklemek amacıyla savaşa girdi ve Gürcistan ordusunu geri püskürttüler ve stratejik öneme haiz olan Batumi Limanı'nı da ele geçirmekte bu ülkenin başkenti Tiflis'e kadar ilerlediler. ...80 yıl önce bugün 7 Ağustos 1941'de Hindistanlı yazar, şair, filozof Rabindranath Tagore vefat etti. 1861'de Hindistan'ın doğusundaki Kalkate kentinde dünyaya gelen Rabindranath Tagore Hindistan Milli Hareketi'nde faaliyet yapmanın yanında ülkenin bağımsızlığı yolunda da şairlik ve yazarlığa yöneldi. ...64 yıl önce bugün 7 Ağustos 1957'de Amerikalı dünyaca ünlü komedyen Oliver Hardy hayata gözlerini yumdu. Amerikan sinemasının ünlü komedi türü filmlerinin oyuncusu olan Hardy diğer film ortağı olan Stan Laurel ile birlikte ikili bir grup oluşturdular. 61 yıl önce bugün 7 Ağustos 1960'da Afrika ülkesi olan Fil Dişi sahili Fransa'dan bağımsızlığını elde etti. Miladi 16. yüzyılda Portekizliler Fil Dişi sahiline musallat oldu. 1960 yılında ise Fil Dişi sahili Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgesi altındaki başka ülkelerle birlikte bağımsızlığını elde etti ve bu ülkede cumhuriyet düzeni oluşturuldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Filistin meselesini temel bir konu ve İslami gerekli ve vacip cihat alanlarından biri olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Zulmün olduğu her yerde iki taraf var, zalim ve mazlum. Biz mazlumdan yanayız, zalime karşıyız. Bu imamın açıkça takındığı tavırdır ve bu temel çizgilerden biridir. Bu nedenle Filistin sorunu bugün bizim için büyük bir meseledir. Bunu herkes bilsin. Filistin meselesi İslam Cumhuriyeti'nin gündeminden çıkarılmayacak. Filistin meselesi gerekli bir İslami cihadın arenasıdır. Hiçbir şey bizi Filistin meselesinden ayıramaz. Filistin sahnesinde görevini yapmayanlar olabilir. Onların hesapları ayrıdır. Fakat Filistin halkı, Filistin milleti, Filistinli mücahitler bizim tarafımızdan onaylanıyor ve destekleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'in son yüzyılda sanatın yaşadığı dönüm noktalarına değineceğiz.
Bilim ve teknolojinin Batı Avrupa ve Amerika'da günden güne gelişmesi ve Batılı devletlerin siyasi, ekonomik ve kültürel sultasının dünyada artması, tüm dünyanın kültürel, sosyal ve ekonomik yüzünü değiştirdi. Bu değişiklikler 20. yüzyılın adının modern ve yeni dünya olarak adlandırılmasına yol açtı.
Televizyonun buluşu birçok başka buluştan farklı olarak birdenbire gerçekleşmedi. Aslında bu buluş özel bir mucidin dehası sonucu yapılmadı. Uzun yıllar onca mucit ve bilim insanı dünyanın farklı köşelerinde araştırmada ve deneylerde bulunup farklı teknikler ve yöntemlere başvurarak sonunda sihirli kutuyu fikir ve teori aşamasından pratiğe döktüler. Ancak ilk kez bu sihirli kutu 17 Nisan 1920 26 yılında çalışmaya başladı. Yayımlanan ilk görüntüler ise İngiltere Kraliyet Derneği ile ilgili olmuştu.
Televizyonun ana tekniği istenilen sahneleri yakalayıp bu görüntüleri nokta ve çizgileri ayırıştırmak ve daha sonra ise elektromanyetik dalgalara dönüştürdükten sonra vericiden yayınlamaktadır. Bu cihazın tamamlanmasının ardından nihayet 1936 yılında ilk televizyon programları hazırlanmıştır ve televizyon verici istasyonlarına da gönderilmiştir. 1936 ve 1937'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce ilk televizyon verici istasyonları faaliyete geçirilmiş ve kamu televizyonunda yayın yapmaya başlamıştır. Ancak uzun bir süre bu yeni olgunun kapsamı çok sınırlı kalmıştır. 1936'da Amerika'nın ilk ticari televizyon kanalı açılmıştır. O sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 5000 televizyon alıcısı bulunmuştur.
İlerleyen yıllarda renkli televizyon tekniklerinin edinilmesi, uyduların küresel yayın için kullanılması, bilimsel ve eğitimsel uygulamalar dahil olmak üzere gelişmeler ortaya çıkmıştır. Şimdi bile televizyonlar hala ilerleme yolunda ve bu alanda yeni bir fenomen olmaya devam ediyor.
Geçen yüzyıldaki sanat dünyası önceki yüzyıllara kıyasla modernite ve yenilikle daha fazla ilişkilendirildi. Bu çalkantılı yüzyılın özelliklerinden biri de yaratıcılık ve yenilik arzusu ve isteğinin kabarması ve bu tutkunun çeşitli hareketlerin ve sanatsal ifade biçimlerinin şaşırtıcı oluşumuna yol açmasıydı. Bu sırada sanatın konusu hep yaratıcılık ve yenilik oldu.
Dışa vurumculuk veya ekspresyonizm geçen yüzyılın sanat ekollerinden biridir. Dışa vurumculuk edebiyatta ilk kez Almanya'da gelişen bir hareketti. Bu ekolün temel amacı sanatçının insanların yoğun korku, nefret, sevgi ve endişe duygularını uyandırmak için keskin renkler, çarpık ve yamuk şekiller ve kaba çizgiler kullanması ve iç duyguları dışa vurmasıydı.
Dışa vurumculuk duygu durumlarını olabildiğince açık ve net bir şekilde ifade etmek isteyen naturalizminden kurtulmanın bir yolu renklerde ve şekillerde bir tür abartmadır. Bu ekolün kuruluş dönemi 1910-1935 yılları arasında olmuştur. Dışa vurumcu sanatçılar hedeflerine ulaşmak için keskin ve heyecan verici renkler, tekrarlanan ve heyecan verici fırça darbeleri, çarpık ve çerçevesiz şekilde yarattılar ve herhangi bir düzen olmadan huzur verici ve göz alıcı her türlü unsuru devre dışı bıraktılar.
Sonuçta Almanya'da dışa vurumcu sinema şekillenerek zirveye ulaştı ve bir süre sonra halkın çoğunluğunun gözdesi olan korku sineması bu akımdan hareketle oluştu. 1919'dan 1924'e kadar Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nda aldığı yenilginin ardından isyan ve darbe, devriyasyon ve açlık dehşet verici ekonomik koşullar altında dışa vurumcu sinema gelişti ve çok parlak örnekleri dünyaya sundu.
Sürrealizm veya gerçeküstücülük geçen yüzyılın bir başka sanatsal hareketidir. Sürrealizm, gerçekliğin ötesinde bir eğilim veya daha yüksek bir gerçeklik anlamına geliyor. Bu ekol, 1922'de Fransa'da resmen ortaya çıkmış ve 20. yüzyılın kargaşasının bir yansıması olmuştur. Sürrealizm, radikalizme karşı bir sosyo-sanatsal hareket olarak kabul edilebilir. Gündelik hayatta fark yaratma, hayali ve mantıksız sahneleri doğru bir şekilde haritalama ve gündelik nesneleri hayalde canlandırıp garip yaratıklara dönüşürme arzusu bu ekolun sanatçılarından eserlerinden özellikleridir.
Sürrealizm aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası değişiminin ürünüydü. Sürrealizmin ortaya çıkışı Avustralyalı psikanalist Sigmund Freud'un bilinçaltı hayaller ve bu hayallerin bastırılmasıyla ilgili teorilerinin Avrupalı entelektüelleri meşgul ettiği sırada başladı. André Breton tarafından yazılan bu ekolün kuruluş bildirisinde yer alan ifadelerine göre bu ekolün amaçlarından biri gerçek ile hayali bağdaştırmak, mutlak ya da gerçeküstü bir gerçekliğe ulaşmaktı. Breton, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir savaş hastanesinde psikolog olarak görev yapan ve Freud'un rüya analizi ve bilinçaltının gizli katmanları hakkındaki psikanalitik görüşlerine aşina olan bir Fransız şair ve teorisyendi.
Sürrealizmde şiirin özel bir yeri vardır ve bu ekolun takipçileri dünya görüşlerini şiir yoluyla aktarmaya çalışmışlardır. Aslında bu ekolde şiir hayatın olmazsa olmaz olarak kabul edilir çünkü şiirin hayatın problemini çözmesi gerektiğine ve çözebileceğine inanırlar. Bu ekolun kurucuları kendilerini her türlü esaretten kurtarmayı amaçlamışlar ve ilk amaçları savaş ateşinin üzerine su serpmek olmuştur.
Yıllar boyunca sürrealizm, mitolojik manzaralardan ve tuhaf düzenlemeler sanatından insan ve hayvanların gizemli tanımlarına kadar şaşırtıcı bir sanat eseri koleksiyonunun yaratılmasına yol açmıştır. Gerçeküstücülüğün ilk sergisi Sürrealist Resim başlığı altında 1925 yılında Paris'teki Pierre Galeri'de düzenlenmiş ve hareketin görsel yönünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Dünya Savaşı'nın patlak verması ve bir grup Sürrealist'in Komünist Parti'ye katılmasıyla birlikte bu ekolun üyeleri arasında yavaş yavaş farklılıklar ortaya çıkmıştır. Breton ve bir grup arkadaşı Amerika'ya göç etmiş ve savaşa katılmalıkları için dışlanmıştır. Savaş, sürrealistlere yöntemlenen sanat dünyasında etkili olabilse de gerçek hayatta işe yaramayacağını anlamalarını sağladı. Öte yandan heykeltıraşlıkla pornografi, müstehcen ve ahlaka aykırı konularda uğraşmak ve bu tür şiirler yazmak insanları da onlardan uzaklaştırdı. Sonunda yine kapasiteler yaratarak edebiyatta ve sanatta birçok değişimi beraberinde getirmeyi de başaran bu sanat ekolu 1947 yılında tecrit edilmiş ve giderek ortadan kalkmıştır.
çizgi romanlar veya mizahi ve komik görüntüler genellikle metin veya görsel bilgilerle iç içe geçmiş bir görüntü aracılığıyla fikirleri görsel olarak aktarmanın bir yoludur. Çizgi romanlar konuşmaları, hikaye anlatıcılığını veya diğer bilgileri göstermek için genellikle konuşma balonları, alt yazılar ve ses efektleri parçalarının bir araya gelmesiyle oluşur. Parçaların boyutu veya yerleşimi gibi unsurlar bir hikayeyi veya konuyu anlatma sürecini kontrol eder.
Çizgi film resimleri ve benzeri illüstrasyon teknikleri çizgi romanlarda en çok kullanılan çizimler arasındadır. 20. yüzyılın sonlarından bu yana çizgi romanlar ve çizgi roman albümleri daha yaygın hale gelmiş ve çevrim içi çizgi romanlarının da gelişmesine de yardımcı olmuştur.
Çizgi roman tarihi farklı kültürlerde farklı yollar izlemiştir. Bilim adamları ilk çizgi romanların tarih öncesi zamanlara ve Lascaux mağara resimlerine dayandığına inanıyor. Ancak tarihteki ilk çizgi roman 1933'te yayınlanmıştır. Famous Funes adıyla mağazalarda satışa sunulan kitap, gazetelerde yayınlanan çizgi romanlardan oluşan bir koleksiyondu.
Amerikan çizgi romanları 20. yüzyılın başlarında gazetelerde çizgi romanların ve daha sonra 1930'larda dergi çizgi romanlarının ortaya çıkmasıyla bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıktı. Japon çizgi filmleri ve çizgi roman manganın izleri 13. yüzyıla kadar uzanıyor. Ancak modern Japon çizgi romanları Batı çizgi romanlarını takdir ederek yaratıldı ve 1930'larda çizgi roman dergileri ve kitap koleksiyonları ülkede popüler oldu. Çizgi romanlar son 100 yıldır dünyanın en popüler kitaplarından ve en çok satan basılı medyalarından biri olmuştur.
Tintin Maceraları isimli çizgili romanı Belçikalı çizgi romancı Hergé tarafından yazılmıştır. Kitabın kahramanı maceracı, gezgin ve meraklı Tintin'dir. Tintin bir dizi büyüleyici ve tehlikeli maceranın merkezinde bulunan kurnaz bir Belçikalı gazetecidir. Tintin bu roman çizgi hikayeleri serisinin kahramanıdır. Genellikle bir gazetecinin çalışmasıyla ilgili olan konu onu garip olayların, komploların ve büyük keşiflere sürükler.
Tintin kitap koleksiyonunun yayınlanmasının ilk yıllarında Avrupa sömürgeciliğini öven ırkçı temalar veya fikirler sunan bölümler insan hakları ve sömürgecilik karşıtı kuruluşlar tarafından eleştirildi ve sonunda da Tintin eserinin yazarı bu ithamları kabul etti. Ve 1930'lardan itibaren Tintin'in kitap hikayelerini farklı bir şekilde yazmaya başladı. Çizgi romanlarının büyük bir yüzdesinin süper kahramanların ve insan arzularının bir yansıması olabilecek inanılmaz yeteneklere sahip karakterlerin kurtarıcı eylemleriyle ilgili olduğu söylenmelidir.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 71. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ra'd suresinin 10 ve 11. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Ebu Bera olarak lakaplandırılan Amir bin Malik, Beni Amir aşiretinden olup en cesaretli Araplardan biri olarak kılıçlarla oynayan lakabıyla de tanınıyordu. Günlerden bir gün Ebu Bera Allah Resulü ile görüştü ve ona hediyeler sundu. Allah Resulü onun hediye olarak sunduğu iki at ve aksesuarlarını reddetti ve onun yerine zaten sahip olduğu şefkat ve lütuf dolu tavırlarıyla onu kurtarıcı İslam dinine çağırdı.
Ebu Bera İslam'ı reddetmeden başka bir zamanda bunu ele alacağını söyledi ve Allah Resulü'nden sahabelerinden bazılarını Necd bölgesi ahalisini hak yoluna davet etmek için o diyara göndermesini talep etti. Allah Resulü ona cevaben şöyle dedi: Necd halkının ashabıma karşı düşmanlık yapması, hile yapmasından korkuyorum. Korkarım Kur'an karileri ve öğretmenlerinin öldürülmesiyle sonuçlanan Rec'i olayı tekrarlanabilir.
Rec felaketinde Mekke yakınında yaşayan Hazime kabilesinin aşiretlerinden Azl ve Kare'nin temsilcileri Allah Resulü'nün yanına gittiler ve şöyle dediler: Ey Allah'ın Resulü, kalplerimiz İslam'la aydınlanmış ve İslam'ı kabul etmeye bölgemiz hazırlanmıştır. Sahabelerinden bir kısmını gönder ki bizim aramızda İslam'a çağırsınlar, Kur'an öğretsinler ve helal ile haramı tanıtsınlar. Allah Resulü onların talebini kabul edip Mersed bin Ebi Mersed kayyımlığında 7 kişiyi onlara gönderdi.
Ancak bu sahabeler Medine'den uzaklaşıp Revci bölgesine varınca aşiret temsilcileri kötü niyetlerini gün yüzüne çıkarıp şöyle dediler: Ödül karşılığında sizleri Kureyşlilere teslim edeceğiz. Müslüman temsilciler ise gafil avlanmalarına rağmen çatışmaya giriştiler ve şehit düştüler. İkisi esir düştü ve Kureyşlilere teslim edildi. Kureyşliler de Bedir Savaşı'ndaki ölenlerinin kanı pahasına onları şehit düşürdüler.
Bu olayın ardından Allah Resulü Necd bölgesine temsilci göndermek istemiyordu. Ancak Ebu Bera temsilcilerinin güvende olacağını güvence altına alarak Allah Resulü'nü buna razı etti. Buna ilaveten Ebu Bera daha fazla güvence sağlamak için sahabeler dönene kadar kendisi de Medine'de kaldı. Allah Resulü Munzer bin Amr öncülüğünde birkaç Kur'an karisi ve bilgili sahabesini Necd bölgesine gönderdi. Gönderilenler Beyr Muavvene bölgesine kadar, yani Beni Amir ve Beni Selim kabilelerinin yaşadığı bölgelerin ortasına kadar kolayca yol kat etti. Bu bölgede Beni Amir büyüklerinden olan Amir bin Tufail isimli biri Müslüman sahabeleri öldürmek için halkı seferber etmeye çalıştı.
Beni Amir kabilesi insanları onu bu kararından caydırmak isteyerek ona şöyle dediler: Biz Ebu Bera'nın sözlerini ihlal etmeyeceğiz. Amir Tufail bunu görünce Beni Selim yanına gidip onları yanına almaya çalıştı. Onlar ile beraber Müslümanları kuşattı ve canı gönülden bir savunma örneği sergileyen Müslümanların çoğunu şehit düşürdü.
Şehit düşenler arasından canını kurtaran Ka'b bin Zeyd Hazreti yaralı vücudu ile Medine'ye geri döndü ve Allah Resulü'nü bu hususta bilgilendirdi. Bu can yakıcı olay Allah Resulü ve tüm Müslümanları üzdü ve uzun bir süre Beyr Muavvene'nin şehadetinin etkileri de sürdü.
Bir süre sonra Allah Resulü'nü ortadan kaldırmak isteyen Amir bin Tufail, Arapların lideri olmayı da hayal ederek Erben bin Kays ile beraber Müslüman olma adı altında Medine'ye girdi. Soluk soluğa kalan korku ve şom planlarını gerçekleştirme umudu ile Medine'nin dar ve iç içe sokaklarında gezinen bu iki isim, Allah Resulü'nün tenha bir yerinde oturduğu camiye vardılar. Amir'in Allah Resulü ile konuşup onu kendine meşgul etmesi ve Erbed'in sırtından Allah Resulü'nü darbe ile öldürmesi planlanmıştı.
Amir Allah Resulü'ne şöyle dedi: "Ey Muhammed, Müslüman olursam avantajım ne olacaktır? Diğerlerinden üstün olacak mıyım?" Allah Resulü buna cevaben şöyle dedi: "Diğer Müslümanların sahip olduğu üstünlük sana da ait olacaktır. Onlara uyanlar sana da uyacaktır." Amir bunu duyunca öfkelendi ancak açığa vermedi ve kendini sakin göstermeye çalışıp şöyle sordu: "Müslüman olursam senin halefin olabilir miyim?" Allah Resulü: "Sadece Allah benim halefimi seçecek. Benim yapacağım bir şey yoktur," diye buyurdu.
Amir arkadaşı Erbed için zaman kazanmak için bir kez daha şöyle dedi: "En azından beni köylülerin efendisi kılın." Allah Resulü bu kez de olumsuz cevap verdi. Ancak Amir sözlerinde ısrarcı oldu. Bu kez de daha sert bir dille şöyle dedi: "O zaman Müslüman olursam bana ne verilecek?" Allah Resulü: "Liyakatini ve kabiliyetlerini gösterirsen İslam düşmanlarıyla savaşmak üzere sana bir ordu vereceğim," diye buyurdu. Amir şakacı ve iğneleyici bir şekilde şöyle dedi: "Şimdi de orduya sahibim. Senin hibelerine ihtiyacım yoktur." Bu sırada Erben şeytani planı gerçekleştirmek için Allah Resulüne bir adım yaklaştı. Her şey hazırdı. Amir hala Allah Resulüne sorular yöneltiyor ve Hazreti Muhammed de sabır ile soruları tek tek yanıtlıyordu.
Erbet bir anda kılıcına davrandı ancak her ne kadar zorladıysa kılıcı kılıfından çıkaramadı. Amir durumu böyle görünce korktu ve Erbet'e hemen işi bitirmesini anlatmak istedi ancak göz ve yüz hareketleri Allah Resulü tarafından fark edildi. Allah Resulü şeytani planın farkına vardı ve hemen kendini kenara çekti ve şöyle buyurdu: "Allah'ım, bunlar hile yaptılar. İstediğin gibi beni onların şerrinden koru."
Amir bin Tufel korkuya kapılarak kaçtı. Kaçarken şöyle diyordu: "Ey Muhammed, şimdi gittik. Ancak bilesin ki çok sayıda süvari ile beraber ve savaşçılar ile sana geri döneceğim." Allah Resulü de şöyle buyurdu: "Allah seni bu yaptıklarından sakındırsın."
İşte bu duanın ardından kısa bir süre sonra Amir vebaya yakalandı ve öldü. Bu sırada ise Ra'd suresinin 10 ve 11. ayetleri indirildi. Bu ayetlerde şöyle buyurulmuştur:
"Bismillahirrahmanirrahim. سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin 71. bölümünün de sonuna geldik.
www.parstoday.com'dan bizi takip edebileceğinizi ve turkish@ws.irib.ir olan adresimize görüş ve isteklerini gönderebileceğinizi hemen hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yeri olarak belirtilmiştir.
Bu konuyu fırsat bilerek sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım amaçlı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde diğer bir yaz meyvesi olan mango ve faydalarından bahsedeceğiz.
Bilimsel adı Mangifera indica olan mango, dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinin en önemli ve popüler meyvelerinden biri olarak günümüzde ekvator çevresinde nispeten geniş bir kuşakta yetişiyor. Halihazırda mango en az 78 ülkede ve 5 kıtada yetiştirilerek dünya çapına ihraç edilmektedir. Ana vatanı Hint, 6 kıtası, Pakistan, Bangladeş ve Güneydoğu Asya olan mango ağacı 4 mevsim yeşildir. Miladan sonra 300 veya 400 yıllarında mango tohumları Asya'dan Batı Asya'ya, Doğu Afrika'ya ve Güney Amerika'ya götürüldü ve ilk kez Malezya'da, Doğu Asya'da ve de Doğu Afrika'da ekildi.
Mango meyvesi yüksek besin değerine, mükemmel aromaya ve tada sahiptir. 2021 yılında açıklanan istatistiklere göre Hindistan 15 milyon 188 bin ton üretim ile dünyanın en yüksek mango üretimine sahiptir. Çin, Tayland, Endonezya, Pakistan, Meksika, Brezilya, Bangladeş, Nijerya ve Filipinler Hindistan'dan sonra dünyanın en büyük mango üreticileri arasında yer alıyorlar. Mango meyvesi 3. dünya ülkelerinin en önemli besin kaynaklarından biridir. Olgun veya olgunlaşmamış tüm gelişim aşamalarında kullanılabilen bu meyvenin hiçbir atığı yoktur.
Mango meyvesi bir besin olmaya ilaveten tatlandırıcı ve renklendirici olarak da kullanmaya ilaveten parfüm sanayisinde de kullanılır. Mango çeşidi salatalarda, meyve sularında, şuruplarda, turşularda ve dondurmalarda kullanılır. Üstelik reçel, tatlı, tart ve meyve püresi için de kullanılır. Bazı ülkelerde mango yemek pişirmek için bile kullanılır. Mangonun yaprakları, çiçekleri, meyveleri ve çekirdekleri gıda sektörüne kullanılırken, yaprakları ayrıca süslemelerde de kullanılır.
4000 yıllık geçmişi olan bu meyvenin ağacı uzundur. Bazen 35 ila 40 metreye kadar ulaşabiliyor. Yaprakları mızrak şeklindedir, çiçekleri ise kırmızı ve salkım halindedir. Oval şeklinde olan mangonun tadı hoş ve çekirdeği ise nispeten büyüktür. Mayıs ayı başlarında yetişen mango, Eylül başlarına kadar manavların tezgahını süslüyor. Mango ağacı uzun ömürlüdür ve bazen 300 yıla kadar yaşarken üstelik meyve de verir. Mango ağacının yaprakları filizlenirken pembeye çalan turuncu rengindedir. Zamanla koyu kırmızı, ardından da koyu yeşile döner. Çiçekleri ise küçük, beyaz ve 10 ila 40 santimetre uzunluğunda değişen salkım halindedir.
Olgunlaşan mangoların rengi ve boyutu ise yetiştiği ortama ve aldığı ışığa göre değişir. Olgun meyve sarı, turuncu, kırmızı veya hatta yeşil olabilir. Olgunlaşan meyvelerin özel bir kokusu var ve az bir basınçla içeriye doğru batarlar. Bu çekirdekli meyve dış et ve çekirdek olmak üzere iki ana kısımdan oluşuyor. Etli kısım çekirdeği kaparken çekirdeğin içinde de mangonun tohumu bulunur. Meyvenin eti koyu sarı ve tatlıdır.
Mango, İran'da Umman Denizi kıyılarında, Sistan ve Beluçistan'da Rask, Sarbaz, Kasrgant, Niksahar, Dastihari, Çağbahar bölgelerinde, ayrıca Hormuzgan ilinde, Milab, Rudan, Bender Abbas ve etrafında ve Cask'ta yetiştiriliyor. Hormuzgan ilinde 300 yıldan beri ekilen mango ağacı ayrıca Kerman ilinde Ciroft ve Kehnuç ilçelerinde de yetiştirilir. İran'da mangonun en fazla ekim alanı ise Hormuzgan iline aittir.
Mango bol miktarda vitamin, mineral ve sağlıklı enzimler içeren sulu, tatlı ve lezzetli bir meyvedir. Mango yüksek bir besin değerine sahiptir ve karotenoidler özellikle beta karoten bakımından zengin bir meyvedir. Beta karoten vücudu yaz aylarında güneşin tehlikeli ışınlarından korur. Mango ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren A, C ve E vitaminleri, selenyum, B vitaminleri, magnezyum, potasyum, fosfor, folik asit ve çinko içeriyor. Mango büyük miktarda lif, potasyum ve kalp damar hastalıkları riskini azaltan çeşitli vitaminler içerir. Mangoda bulunan lif, pektin ve C vitamini kan kolesterolünü düşürmede de etkilidir.
Mango meyvesi ayrıca yağ emilimini azaltan düşük kalorili ve yüksek miktarda lif içerdiğinden iştahı azaltarak kilo vermeye ve zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca mangonun kabuğu ise yağların birikmesini engellerken zayıflamaya ve kilo vermekte etkilidir. Mango hamile kadınlar için de çok faydalıdır. İçerdiği bol miktardaki demir, ceninin gelişmesi ve hamile kadınların kansızlık sorununa yardımcı olur.
Mango içerdiği bol lif ve su nedeniyle hamilelik sırasında kabızlığı önlemek için yenilmesi tavsiye edilen meyvelerdendir. Üstelik mangodaki C vitamini ceninin büyümesi ve hamile kadınların da bağışıklık sistemini güçlendirme için güçlü bir antioksidan olarak faydalıdır. Mangodaki B6 vitamini ceninde sinir sisteminin oluşması hamile kadınların kırmızı kan hücrelerinin artmasına sebep olur. Mangodaki potasyum ve magnezyum hamilelik sırasında yüksek tansiyonu önlemek için faydalı. Mango meyvesindeki B6 vitamini hamilelik sırasında sabah bulantısını ve kusmayı da azaltır.
Araştırmalar mangodaki antioksidan bileşiklerinin kolon, meme, kan ve prostat kanserlerini önlediğini gösteriyor. Bu bileşikler kuersetin, izokuersetin, estragalin, fisetin, gallik asit ve metilgalat ve ayrıca çeşitli enzimlerden oluşur. Yüksek beta karbonat içeriği nedeniyle bu meyve cilt hücrelerinin yenilenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle mango tüketmek sivilcelerin giderilmesinde saç ve cilt problemlerinde etkilidir. Bu meyve ağzın güzel kokmasına ve cildin parlamasına da sebep olur.
İçerdiği besin maddeleri nedeniyle sindirimi çok kolay olan mango, bağırsakları güçlendirir. Mango kabuğu %15 ile 18 oranında tane içerir ve günde 2 kez bir çay kaşığı ezilmiş kabuğu ishale iyi gelir. Bu nedenle ishal tedavisinde bağırsakları ve mideyi güçlendirmede etkilidir. Bazı beslenme uzmanları ise mango tüketiminin stresi azalttığına ve psikolojik rahatlık ve huzuru desteklediğine inanıyorlar. Zira mangodaki amino asitler ve triptofan, mutluluk hormonu olan serotonin üretiminin ortamını oluşturur. Bu arada mangodaki glutamin asidi de konsantrasyonu artırmaya ve hafızayı güçlendirmeye de yardımcı olur.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde birçokları tarafından sevilerek yenilen tropik meyvelerden mango hakkında kısaca sizlere bilgiler aktardık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Hatta bir sonraki sohbetimizde hangi meyve veya sebzeyi ele almamızı önerebilirsiniz. Bu arada yayınlarımızı da www.parsvd.com adresinden de takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile yaptığı görüşmede Kudüs'ün kılıcı operasyonu işgalle mücadelede büyük bir sıçrama gösterdi dedi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cuma gecesi Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede mazlum Filistin halkının tecavüz ve cinayete karşı desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca OPEC Genel Sekreteri Muhammed Sanus Barkindo ile görüştü. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibov, İran ve Irak'ın ortak sınır noktalarında pazarların ve serbest ticaret bölgelerinin geliştirilmesiyle sınır ötesi alışverişlerin kolaylaştırılması, bölge halkının yaşam standartlarının iyileştirilmesine büyük ölçüde yardımcı olacaktır, dedi. İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, Dünya Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile yaptığı görüşmede parlamenter bir güç olarak Dünya Parlamenter Arası Birlik Birliği'nin Amerika'nın tek taraflılığına karşı durması gerektiğini söyledi. İran Petrol Bakanı, siyasi bir anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasının ardından İran'ın dünya ham petrol piyasalarına en üst düzeyde dönmeye teknik olarak hazırlığının tam olduğunu duyurdu. Tahran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Yardımcısı İsrail rejimini uyardı. Tuğgeneral Tankseri, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın tamamen güvende olduğunu belirtti. Derin iş grupları, birden fazla cephe açmanın, işgali bitirmenin en kısa yolu olduğunu belirttiler. Terörist İsrail saldırısına bir Filistinli daha şehit oldu. Türkiye'de son 24 saatte 243.280 COVID-19 testi yapıldı. 23.957 kişinin testi pozitif çıktı. 101 kişi yaşamını yitirdi. Ve Edirne'de yaklaşık 16 aydır korona salgını nedeniyle kapalı olan Pazar Kule sınır kapısı yeniden hizmet vermeye başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.